Ayrım 12.
Şirin ABD'ye yerleşmek istemediğini bildirince nasıl Şile'den çıkmış, nasıl gözüne ilişen her erkekte bir rakip vahmi etmişti. Ya delikanlıların arasında tatsızlık çıkarsa, eğlenti Şirin'in burnundan gelirse, Feride uslu bir çocuk gibi sokak kıyafetini giyiyordu işte. Alacakaranlık ve müzik aletlerinde gümbürdeyen ses. Gece denizinin yabancılığına dalmak. Su duvarına sertçe çarpıp onun tarafından yutulmak gibi bir şey. Son yıllarda patlayan Türk popuyla karşılaşma. Gençler ve tek tük orta yaşlılar. Büyük bira bardaklarıyla kalabalık masalara üst üste yığılmışlar. Pistte ne tango, ne vals, ne slow, ne cha-cha, ne shake, ne twist. Şekilsiz bir devinim. Biraz göbek havası, biraz çifte telli karışımı. Feride bir sirke izler gibi bakıyor eğlencenin bu köksüz türüne. Şirin'in gövdesi kıvrım kıvrım. Karşısında Özgürcan bir sağa bir sola adımlar atıyor dans niyetine. Keyfi yerinde. Toplu halde tekil boşalmalar. Aklı dolgu mısralardan ibaret şarkı sözlerine takılıyor. Saçma. Hem niçin bu kadar yineleme, var ezgide ve güftede? Sersemletici. Masada şimdilik 5 kişiler. Özgürcan'la sohbet için uğrayanlar sayılmazsa. Şirin, Feride ve erkekler. Beklendiği üzere emek çalışkan ve Şirin'in Feride'ye dinç dayanç diye tanıştırdığı yeni göz ağrısı buradalar. Korkulan gerçekleşmiyor. En azından şimdilik duygular denetim altında. Belki de karşıtlıklar başka bir alanda maskeli silahşörler gibi vuruşacakları anı kollamaktalar. Şirin Özgürcan'la dans ederken Feride iki erkekle havadan sudan konuşmaya zorluyor kendini. Böyle isteksizlik anlarında hislerini belli edip karşısındakini kırmamaya çabalarken annesinden aldığı sıkı cici kız terbiyesinin yararını görüyor. Sonuncu talibi hiç ısınamadı. Kır saçları omuzlarına dökülen, gençler gibi kot pantolon giymiş, yaşını başına almış bu adam ona asla oğul olamaz ki. 68 artı zibidi diye geçiriyor içinden. Bakalım hangi türdensin? Küçük kızları baştan çıkartan kurt çapkınlardan mı, yoksa kızı yaşındakilere platonik aşklarla sevdalanan mızmız ve müzmin bekarlardan mı? Kendisi de şaşırıyor. Ne zaman birikti içinde erkeklere karşı bunca öfke? Yalnızca çocuk gördüklerini bağışlayabiliyor, yalnız onlara, oğullara sempati duyuyor. İçi rahat değil. Hem ne işi var burada? Şirin'e için için öfkeleniyor. Hepten sadeleşmiş kişisel yaşamının duruluğunda kalmak isterken, bu gergin ilişkilerin, kararsız duyguların, çatışma olasılıklarının, dizginlenen öfkelerin, boş umutların arasında işi ne? Kadının küçük bedeni masaya yığılmış bulanık ayrıntılar, kırık sezişler, alınganlıklar arasında adeta kaybolmuş ya da ona öyle geliyor. Başkalarına ait duyguların Feride'ye şiddetli gözüken çatışmasında gözden yetmiş küçük bir gövde. Feride'nin gövdesi. Esrik düş gücü ise maziye uçmuş, gençliğinin dost sofralarını anımsıyor. Çökertmeden çıkıyorlar yola, İzmir'in kavak yerleri duyum sanıyor. Antalya'dan mor üzümler derlenip yayla çiçeği kokuşlu Toros dağları aşılıyor. Kavruk Bozkır'da yükselen Hasan Dağı'nı selamlıyorlar. Anteplilerle vuruşuyorlar. Yanık Urfa'da gözleri ceylan bir kız seviliyor ve nihayet Hekimoğlu'nun Karadeniz kıyısındaki yurtluğuna varılıyor. Uzak yaylalardan gelip gövdenin en içsel noktalarına dokunan titreşimler öylesine yakın. Sonra şarkılar yükseliyor geçmişten. Dededen Şevki Bey'e, Itri'den Lemi Atlı'ya. Görkemli zamanlardan, seferberlik ve kıyım günlerinden, gözden göze narin sevdalardan, dertleri zevk edinmiş rint gönüllerden süzülen şarkılar. Yaz sofralarından dalga dalga taşan, cumbadaki sedirden, gamlı hazan bahçelerinden, duvarda asılı sazdan ince ince ve mahzun sızan, genişleyip ulaşan nameler. Şimdiye ve geleceğe, dağlara ve ovalara, kar sularına kavuşan çatlamış toprağa, hasat mevsimlerine, ay ışığında köpüren ya da uyuyan denizlere. Genzi tırmalayan, gözleri yaşartan yakıcı bir hava eşlik ederdi ezgilere. Yanık şeker kokusu gibi. Gövdesine ait ezik bir arzu. Şirin de severdi gerçek Alaturka'yı ve sahici türküleri. Sedat'tan Feride'den öğrendiği. Ve şimdi toplu halde tekil boşalım ayinine ne güzel uymuştu. İki Şirin mi vardı? İçli Şirin ve onun bir esvap gibi ortamına göre giyip çıkarttığı deli dolu Şirin. Aa evet, gençler eskiden saklılarda gizlilerde aranan o kutlu hazineyi, cinsel aşkı keşfetmişlerdi. Bunu görebiliyordu. Açıkça taşıyorlardı aşklarının pırıltısını En azından gençlerin bir kesimi. İyiydi bu, elbette. Hem de çok iyi. Ömrünü düşünüyor, tutku, karnından köklenip göğüslerinden fışkıran bir bitkiydi. Ferhat dallarını kırmış, yapraklarını ezmişti. Suç erkekte miydi? Yoksa bitki mi dayanıksızdı? Yanlarındaki masada Şirin'in en yakın arkadaşı Doğa. Nasıl da anaç duruşludur şu kız. Kulağı küpeli bir takım delikanlılarla oturuyordu. Ne kadar yakışıklı bir profili var çocuklardan birinin. Çağrışım. Bir bayram tatili. Bir deniz kıyısı. Sedat'ın Feride'nin ilk kez gördüğü ve bir daha hiç karşılaşmadığı gençlik arkadaşlarıyla paylaşılan dost sofrası. Ötelerden bir delikanlı. Küpesi yok. Küpe modası daha Türkiye'ye gelmemiş. Sedat'a bakıyor. Sedat da ona. Sonra Feride'nin fark ettiğini anlamış, bakışlarını indirmişti Sedat. Feride üzülmesin diye. Sedat ve Feride. Ne kadar çok ve ne kadar içten arzulamışlardı birbirlerini sevebilmeyi. Sedat şimdi nerede? Partinin minibüsüyle Anadolu'nun ıssız yollarında sarsıla sarsıla bir gece yolculuğunda. Küsüp eline silah almış, ülkeye arkalarını dönmüş, Kürtlerle barışmaya çabalıyor. Beyhude sevda. Şirin'in dokunuşu Feride'yi yaşanılan ana çağırıyor. Anneciğim, başın tuttu gürültüden, biliyorum. Birazdan senin sevdiğin havalar başlayacak. Şirin ve Özgürcan masaya dönmüşler. Şirin Feride'ye sımsıkı sarılmış. Gözlerinin içi ışıl ışıl gülüyor. Dans edenler pistten çekilmişler. Tek başına bir genç. Kucağında sazı, türkü çalıp söylüyor. Hayır, Feride hiç bilmiyor bu ezgiyi. Beğenmiyor da. Ona yabancı. Varsın olsun. Kızı mutlu. Anne canlanmıştır artık. Masanın çevresinde dönen hayatı paylaşabilir. Başka ülkelerde de insanlar memleketi sanki onlar yönetirmiş gibi coşkuyla, inatla politika tartışırlar mı? Kendini kaptırarak, kendinden geçerek, öfkelenip küserek ve fikirlerin ve sözlerin sorumluluğun bağlayıcı ağırlığını taşımamasının umursamazlık tadını sonuna dek çıkararak. Gürültülü müzik sakinleşir sakinleşmez konu açılmıştı. 25-30 yıl öncesinin siyasi tartışmalarına hiç benzemiyordu. Sözün değeri kalmamıştı artık. Kimsenin hayatını sarf ettiği sözler değiştirmeyecekti. Herkes bunu biliyordu. Bir tür boşalmaydı yaşamanın, atışma biçiminde beliren. Emek, hayatın içinde pişerek yetişenlerin iddiasız ama kesin, umutsuz fakat ne umudu ne umutsuzluğu ciddiye alan tavrıyla Türkiye'de demokrasinin D'sinin bulunmadığını bildiriyordu. Feride masaya geri dönmüştü dönmesine de, sözlerdense yüzlere dikkat ediyordu. Özgürcan'ı benimsediği kadar olmasa bile emeği de oğul diye bağrına basmaya hazırdı. Hele genç adamın gözlerinde hayatın tortusunu fark edeli beri. Şirin deneyimsizdi. Uzak belleğinde çocukluğunda yaşadığı felaketler kayıtlıysa da yetişkinliğin düş kırıklıklarıyla henüz sarsılmamıştı. Zaman zaman emeğin yüzüne vuran ve şakacı, umursamaz çizgileri silen acıyı ayırt edemiyordu. Onu yalnızca davranışlarıyla değerlendiriyordu. Hiçbir şey fazla dert etmeyen, becerikli birisi. Tam devrin adamı. Değildi tabii de Şirin'e göre emeğin yapısındaki devre ters düşen unsur sadece merkez kaç kuvvetiydi. Emekle Şirin arasında müthiş bir kader ortaklığı vardı. Kim bilir belki bu ağır kaderden kaçmak istedikleri için uzaklaşmışlardı birbirlerinden. Emeğin babası 12 Eylül darbesini önceleyen yıllardaki kanlı 1 Mayıs'ta Taksim Meydanı'nda öldürülenler arasındaydı. Türkiye'yi ne hükümet, ne meclis, sadece ve sadece genelkurmay yönetiyor. Böyle göstermelik demokrasi olmaz. Dinç Dayanç sinirlenmişti. Sivillerin eline tutan mı var? Herhalde askerler sivil yöneticilere, gaf üstüne gaf yapın, memleketi soyup soğana çevirin demiyorlar. Olup biten her şeyden askeri sorumlu saymak bir başka kolaycılık. Şirin uzlaşmacı bir tutum takınmıştı. Haklısın tabii Dinç ama 12 Eylül darbesinin etkilerini hesaba kat. Askerin sorumluluğu yok diyebilir misin? İnsaf edin. Neredeyse 20 yıl geçti üstünden. 18 diye düzeltti Feride. Bir şeyi bozmak çok kolay. Düzeltmek ya da yeniden yapmak zordur. Uzun sözün kısası Türkiye hala 12 Eylül sürecinden çıkmış değil. Feride'ye ters düşmek Dinç'in hiç işine gelmezdi şu aşamada. Yumuşak bir tavırla ben de nefret ediyorum 12 Eylülcülerden. Ama 20, Pardon, 18 yıl öncenin sola karşı dinden medet uman, irticaya yeşil ışık yakan generalleriyle bugün irticaya dur diyen askerleri özdeşleştiremeyiz. Emek'in vazgeçmeye niyeti yoktu. Eğer laik sermaye ihaleleri şeriatçı sermayeye kaptırmaya başlamasaydı, kendi geleceğinden kaygıya düşmeseydi, sizin askerler irticaya karşı zor dururlardı. Sivas kıyımında neredeydiler? Emek çalışkan. Çankırı eski pazar doğumlu. Babası öğretmen. Annesi ev kadını. Babanın katledilişinin ardından kardeşi ve annesiyle büyük kentten büyük baba evine eski pazara göç. Suç ölende mi, öldürende mi? İlle de ölende felsefesini benimsemiş olan kasabalılar 1977 yazında yetimlere kucak açmıştır. Ancak babalarının yakışıksız işlere bulaştığı için kendi felaketine sebep olup karısını dul, çocuklarını yetim koyduğuna dair genel bir kanı baskın ve küçük kardeşlerin üstünde etkilidir. Büyük babanın 2 yıl sonraki vefatının ardından aileye subay olan dayı kol kanat girer. Anne ölmüş kocasının ideolojisine bağlıdır. Subay dayı ise bu meselelerde ağır suskunluğunu korur. Emeğin yetişme çağında yaşamında 5 etmen belirmekteydi. 1. Babasının yıllar geçtikçe silikleşse de kaybolmayan anısı. 2. Babasından kalan kitaplar. 3. Kasabanın tavrı. 4. Annenin sessiz ve kalıcı inancı. 5. Dayının egemenliği. Zaman zaman yırtıcı tepkiler görülse bile genellikle uysal geçen çocukluğunda kimsenin onu koruyamayacağını öğrenmişti. Amacı kovalarken her yolun denenebileceğini dayının onu yerleştirdiği askeri lisede öğrendi. Kovulmak için ne mümkünse yaptı ve sonunda başardı. Sivil lisede üstün bir öğrenci olmasına karşın amaçladığı fakülteye girememesi yetişkinlik yaşamının ilk ve büyük düş kırıklığıydı. Ailenin mali durumu el vermediği için üniversite sınavına hazırlık kurslarına devam edememişti. Namlı bir üniversitenin dış ilişkiler bölümünde okumak istemişti. O yaşlarda dünyayı yöneten gücün ülkeler arası etkileşim olduğunu, dış politikada sözü ele geçirenin doğruya ulaşabileceğini düşlemiş olabilir. Birkaç yıl bocaladıktan sonra ekonomi öğreniminde karar kıldı. Başarılıydı. Üniversite yıllarında gazete muhabirliğinden yayın evi düzeltmenliğine kadar çeşitli işlerde çalışırken sözü biçimlendirenin sermaye olduğunu kavradı. Hem bilgiye hem paraya sahip olmak istiyordu. Mezuniyet sonrası eğitimine başladı. Bilginin giderek parasal gücün ayrıcalığı haline dönüştüğü, 1990'larda ikisine birden ulaşmaya toplumsal konumu izin vermeyince özel teşebbüsün bol ücretli iş önerisini kabul edip üniversiteden ayrıldı. Bundan sonraki ruh hali tümüyle iyileşmeyeceği bilinen romatizma ağrılarının sızısına benzetilebilir. Sermaye sermayedir emek. Laiği şeriatçısı olmaz. Aynı para dolaşımında iş çevirmiyor mu bu adamlar? Sermaye düzeninin temel kurallarını bu kadar mı çabuk unuttun? Şirin'in sosyoloji eğitimi gördüğü fakültede ekonomi doktorasını yarım bırakmıştı emek. Taşı gediğine koyan Şirin'e incinmiş bir yüzle baktı ve büyük bir içtenlikle ''Tanrı kapital denen şeyin belasını versin.'' dedi. Şirin onu sermayenin adamı mı sanıyordu? Şirin'i seviyordu. İnsanı dar gününde yüzüstü bırakmazdı Şirin. Bencil olduğu kadar özgeciydi de. Emeğin kendi annesinde bulamayacağını bile bile özlediği aktif cesaret Şirin'de vardı. Ona Luanderas Salome adını emek takmıştı. Onu yitireceğini en başından biliyordu. Kahrolsun demekle sermaye düzeni yok olmuyor diyen dinçe ters ters bak demek. Dinçle arasındaki hava gerginleşiyordu. Alaycı bir ifadeyle dinçe sordu. Yani ne yapmalıyız dinç bey? Öneriniz nedir? Asker, sivil, özel teşebbüs, kamu sektörü filan demeden el birliğiyle irticaya karşı durmalıyız. Yaşadığımız son örneği düşünsenize. Şu en parlak öğrencimizi. Dinç emek ve Şirin'in üniversitesinde öğretim görevlisiydi. Bu adamın işi gücü öğrencilerinin peşinde koşmak, dedi Feride içinden. Tartışmalara pek katılmayan Özgürcan'ı süzdü. Emek ve Dinç ikisinden de hayli iri yarı olan Özgürcan'la aralarına saygılı bir uzaklık koymuşlardı. Özgürcan, yavrum sen burada mısın? Yoksa şimdiden derin Amerika'daki o küçük üniversite kentlerine mi uçtun? Hani filmlerde gördüğümüz. Nasıl da sakin duruyorsun. Çocukluğumun masallarını hatırlatıyorsun bana. ormanda gizlenen şefkatli dev ya da kulübesinde tek başına yaşayan altın kalpli oduncu dedi. Birbiriyle didişen şu iki adamı hiç mi kıskanmıyorsun? Oysa Şirin'le ilişkilerine delikanlının kuşkucu kıskançlığı kesin darbeyi vurmuştu. Hayali bir kıskançlık. Delikanlıyı hayalleri mi yönlendiriyordu? Özgürcan gerçekten de derin Amerika'nın ormanlara gark olmuş küçük kentlerini düşünüyordu. Zencilerin, kadınların, polislerin ve katillerin ortalarda görünmediği, sokaklarında sincaplar koşturan o kentleri. Orada çimki bahçesi içinde ak boyalı bir evde Şirin'le baş başa yaşadığını. Kimseye kırgınlık ya da sorumluluk duymadığı bir ülkede. Dilediğince kaybolabilirdi kaotik Amerika'da. Tıpkı ormanda saklanan, kim bilir kimden ya da neden kaçıyordu, oduncu dede gibi. Kimsenin Türkiye'yi aldırdığı yoktu orada. İçindeyken dayanamadığı yurdu, belki uzaktan sevimli bile görünebilirdi. O, Özgürcan Yılmaz, yalnızca zekasına aitti. Şirin de yalnızca ona ait olmalıydı. İnsanlar Türkiye'de hiç rahat ve huzurlu değil, diyiverdi. Affedersiniz ama konuşan dinçti, duraksamıştı, sözlerini tartıyordu. Özgürcan da böyle bir karşı tavır beklememişti. Bir barda oturmuş, ülke yönetimini dilediğinizce eleştirebiliyorsanız, sesinizi alçaltma gereksinimini duymuyorsanız, çevrenizde sivil ajanların sizi dinlediğinden kuşkulanmıyorsanız, gözaltına alınıp sorgulanacağınıza dair endişeler taşımıyorsanız, basbayağı rahatsınız demektir. Biraz da dünyanın başka yerlerinde olup bitenlerle ilgilenin. Sizin şu burun kıvırdığınız rahatlık, dünya üzerinde kim bilir kaç ülkenin imrenebileceği bir ayrıcalıktır. Dünyayı Batı Avrupa ve Kuzey Amerika'dan ibaret sanmayın. Bilmiyorum, ben Türkiye'de yaşamak istemiyorum. Özgürcan, yavrum, sen gerçekten mi bizden bu kadar uzaklaştın? Türkiye'li öğretmen ve devrimci bir ana babanın oğlu. İyi yürekli Amerikan yurttaşlarının arasına mı karışmak istiyorsun? Çöl kentlerinde bombalanan çocuklar, Orta Amerika kanallarında katledilen insanlar ne kadar Irak'tır onlara? Kuşkusuz suç ne öldürenlerde ne ölendedir. Ve yalnızca uzaklıktadır. Yoksa onlar, Amerikan kentlerinin saygın yurttaşları kimsenin işine karışmayan, çalışkan ve saf kimselerdir hiç kuşkusuz. Yüreklerinde Tanrı korkusu taşırlar ve her pazar kilisede ayin söylerler. Feride gözlerinde biriken yaşları göstermemek için başını önüne eğdi. Anneciğim, ne oldu? Bir şey yok kızım, gözüme sigara dumanı kaçtı. Dinç hemen ilgilendi. Kafanızı şişirdik, affedin. Hayır, ilgiyle dinliyorum. Lütfen devam edin. Parlak öğrencinizden söz ediyordunuz. Kızıma bağlısın, biliyorum Özgürcan. Bağlılık dediğin nedir ki? İnsanlar çoğu kez birbirlerinde buldukları nimetler için değil, başkalarında bulamadıklarının ya da arayamadıklarının uğruna bağlanmıyorlar mı birbirlerine? Gönlün ağır ağır salınan kütleli tekneler gibi. Yön değiştirmen kolay değil. Ama biliyor musun ki macera yeteneği yüksek ruhlar, başkalarına rahatça açılabilen gövdeler için farklı yönlere kaymak mesele değildir. Benim kuşağımın kadınları sadakatten, gövdenin kilitlenmesini anlardı. Uzun sözün kısası oğlum, Şirin farklı bir kuşaktan. O bir yeni kadın. Feride Dinç'in anlattıklarını üstün körü bir ilgiyle dinliyordu. Birden kulağına çarpan tarikat sözcüğüyle irkildi ve derin Amerika'dan Türkiye'nin başkenti Ankara'ya ışık hızıyla döndü. Ne diyorsunuz siz? Allah aşkına siyaset bilimleri fakültesini birincilikle bitirmiş öğrenciniz bor kazasında manufatura dükkanı mı işletiyor? Orada bir tarikata mı girdi? Heyecanlanmıştı. Sizin okuldan mezun, belki de lisede öğrenciniz de, dedi Emek. Öğrencim mi? Kim? Adı ne? Aman anne, nereden anımsayacaksın? Yüzlerce öğrencin oldu. Bir dakika, adı ne? Kim? Kaç yılı mezunu? Vallahi liseyi bitirme yılını bilemeyiz ama adı Deniz Karatepe, dedi Dinç. Deniz Karatepe. Hiçbir çağrışım uyanmadı. Tanımıyorum, anımsamadım, dedi Feride kısa süren bir ferahlamayla. Hangi öğrencisini anımsıyordu ki? Ferhat öldürüldükten sonra kalbi küsmüştü gençlere. Okulla ilgili her şeye. Kalıbı girerdi sınıfa, paydos dilini iple çekerdi. Bir an önce yuvasına, Sedat'a ve çocuk Şirin'e kavuşmaktan başka bir düşünce barınmazdı zihninde. Öğrenciler 1980'ler boyunca uygulanan yeni müfredat programındaki Türkçe derslerini, edebiyat örneklerini sevmiyorlardı. Feride de sevmiyordu bu ruhsuz metinleri. Dersini anlatıp evine dönüyordu. Deniz Karatepe, Niğde Bor doğumlu. Sanayi çarşısında usta olan babası, 1960'lı yıllarda sosyalist fikirlerle tanışıncaya kadar mensup olduğu ailenin diğer üyeleri gibi denizden uzak yerlere has sert bir dindarlık ve tutuculuk ortamında yaşadı. Yeni düşünceler babanın hayatını baştan aşağı değiştirecekti. 15-16 Haziran büyük işçi yürüyüşüne katılan baba, aldığı job darbeleriyle ağır yaralanmış, kan işemiş, akciğerleri su toplamış, bir daha oto tamircisi olarak çalışamamıştır. Ailenin yardımıyla küçük bir dükkan açması babanın gelenekçiliğe dönüşünün başlangıcı oldu. Geri dönüş Deniz diye adlandırılacak oğul doğduğunda tamamlanmamıştı. Oğlun isimlendirilmesinde coğrafi olduğu kadar ideolojik özlemlerin de rol oynadığı varsayılabilir. Çalışamadığı dönemlerde baba içkiye başladı. İçki arkadaşlarıyla militan sol geçmiş anmaları bir gerçekliktir. İlk alkol koması gelenekçiliğe dönüşü hızlandırdı. Manufatura dükkanı ailenin desteğiyle ayakta duruyordu ve aile kendi hayat tarzına saygılı bir katılım bekliyordu. Dine ve ibadete, geleneklere uygun bir içki tedavisi olarak başvurulduğu düşünülebilir. İbadet bir anlamda içkinin yerini tutuyordu. Zamanı planlayıp doldurması, hastadaki birkaç saat sonra kendini neyle meşgul edeceği endişesinin önüne geçmesi bakımından. Baba oğlunun kasaba kültüründen kurtulması, üniversite öğrenimi görmesi için çabalamıştır. Köyle kasaba karışımının ürünü olan Deniz, özellikle üniversite yıllarında ve özellikle karşı cinsle ilişkilerinde bocaladı. Aşık olduğu ya da aşık olduğunu sandığı özgür yaratılışlı kızlardan ürküyor, onlara açılamıyordu. Sınıf arkadaşlarından kendisine aşık olan becerikli ve ısrarcı bir genç bayanın iradesiyle sürüklendi. Kısa sürecek bu ilişkide boğulması şaşırtıcı değildir. Delikanlıyı çok sevmekten ve para sorunları dahil bütün müşküllerini çözmeye üstlenmekten başka suçu olmayan kız arkadaşını, kişilik yapısını fazla bağımlı bulduğu için sürekli eleştirmesi tipik bir yansıtma mekanizması örneğidir. İlişkinin fiziksel yanı hiç parlak değildi. Değersizlik hissi büyüyen genç adam sunulanı ne reddedebilmekte ne de teşekkür duyabilmekteydi. Üniversitede hırslı çalışması sayesinde yüksek notlar alıyordu. Ancak sistemli ve eleştirel düşünebilme yetisini ne lise ne üniversite eğitimi ona kazandırabilmişti. Zihninde yan yana ama birbirleriyle ilintisiz duran bilgilere karşı tavrı, organları tek tek tanıyan ama vücudun işleyişini kavrayamamış bir tıp öğrencisinin acemiliğine benzetilebilir. 1980'lere rastlayan ilk ve orta öğrenimi sırasında müfredata egemen olan kaba milliyetçilik onda yalnızca bir yabancılaşma ve öğretilerine güvensizlik yaratabildi. Üniversitede toplum bilimsel yorumlardaki gerçeklik payında çarpıcı ve şaşırtıcı unsurları önemseyen öğretim üyelerine düşmesi kendisi adına talihsizlik sayılabilir. Siyaset bilimleri bölümünde birincilikle ve Kurtuluş Savaşı'nın herhangi bir Yunan-Türk Savaşı, Mustafa Kemal'in faşist bir diktatör, Cumhuriyet devrimlerinin ise zorbalık olduğu düşünceleriyle bitirmiştir.